Ayrım 6. Sayfa 57. 5. bölüm. Aşkın doğumu. Watertown, 1928. Ohanesyan gömlek şirketindeki düğme dikenler arasında en hızlısı bendim. Düğme başına para alıyorduk ve hafta sonunda ikinci hızlı kızdan iki kat daha fazla para alıyordum. Diğer kızlar kıskanmıyordu. Dedikodularına katıldım ve patronun yanında yer almadığım için beni sevmişlerdi. Ohanesyan dar omuzları ve koca göbeğiyle bir iskeleye benziyordu. Kaşları havalanmaya hazırlanan böcekler gibi alnına uzanıyordu. Kızdığında dazlak kafası kızarıyor, bağırdığındaysa her yöne tükürükler saçıyordu. Fakat bana hiç bağırmazdı çünkü ben en iyi işçisiydim. Gömleklerin dikildiği odada kadın terziler sıra halinde dikiş makinelerinin arkasındayken, düğme dikenler başka bir odada yüksükleri ve iğneleriyle sehpalı masaların önüne oturuyorlardı. Musa, Bocakonyan adında biri olan gömlekleri odadan odaya taşıyor, sonunda da gömleklerin ütülenip kutulandığı üçüncü bir odaya götürüyordu. İlk bakışta Musa hakkında göze çarpan bir şey yoktu. Sıradan, benim yaşlarımda, gömlek fabrikasında çalışan bir oğlandı. Ne çok yakışıklı ne çok zeki. Fakat bana fenere benzeyen gözleriyle nasıl baktığını görünce içimde onu daha yakından inceleme hissi uyandı. Kara elleri gömlek balyalarını taşırken kuvvetliydi. Kulakları sivri ve yüzüyle uyumluydu. Bir palyaço ya da zeki bir çocuk gibi neşeli, komik ve eğlenceliydi. Beni dinlerken sanki İncil'den bir pasaj okunuyormuş gibi dikkatliydi. En fazla da bana kalın ve tatlı sesiyle cevap vermesini seviyordum. Sabahları Bartonuş'un kötü kokusunu sindiği evden ayrılırken attığım her adımda içime yaşam enerjisi doluyordu. O anne sana vardığımda donuk bir gelinden kırmızı dudakları, parıldayan saç ve teniyle güçlü genç bir kadına dönüşüyordum. Eve dönüşte ise tam tersi bir değişim geçirip cansız ve donuk oluyordum. Öyle ki artık akşamları evde güç bela duruyor, ertesi gün önüme konulacak düğme tepsisini iple çekiyordum. Hafta sonları boğucuydu. Toros kötü biri değildi. Ona karşı sıcaklık da hissetmeye başlamıştım. Saygılı ve genelde kibardı. Fakat aramızda olan her şeye annesi de bir avcı kuşu gibi musallat oluyordu. Musa'nın yanmış bir ormanda yetişen genç bir ağaç gibi hayat dolu sesini özlüyordum. Flörtümüz, tabi öyle diyebilirsek, o kadar belirsizdi ki diğer işçiler bir şey fark etmedi. Başkaları bir şey der diye de önemli bir şey yapmıyorduk. Her bakımdan meşruyduk. Eğer aşk odayı güzel kokuyla dolduran bir kadın ise, bizim arkadaşlığımız sadece arkasında sabun köpüğü ve ıslak saç bırakan bir kızdı. Çalışırken kızlar dedikodu yapıyordu. Ne konuşurlarsa konuşsunlar, ben iğneyi düğmeden geçirip dikiş yapmaya devam ediyordum. Ama her zaman kulağımın ucuyla da dinlerdim. Bayan Oenasya'nın ne kadar şişmanladığını fark ettiniz mi diye sordu Maral Topalyan. Gerdanının da iki katın üç kata çıktı, dedi Sete Bersemyan. En azından daha büyük elbiseler olacaktır. Bütün yaptığı dergileri karıştırıp baklava yemek. Manuş Agahikyan tepsiden bir avuç düğme aldı. Senin de kocan zengin olsaydı zayıf kalır mıydın? Kocam zengin olsaydı burada çalışır mıydım acaba? En azından kayınvaliden yemek yapıyor. Ona yemek mi diyorsun? Aklı Musa'ya kaydı. Ellerini ince siyah saçların dalgalarında gezdirdi. Geniş alınlı pürüzsüz bir yüze sahipti. Güldüğünde çenesini açıp dişlerini gösterirdi. Yürüyüşü pistte dans eder gibiydi. Allah'tan kızlar aklımdan geçenleri okuyamıyorlardı. Toros'a karşı dürüst kalmaya çalışıyordum fakat Vartanuş'un iyice huysuz olduğu ve Toros'un gazetesine gömüldüğü günler kocamın iyiler hanesinde olan sıfatları adam akıllı azalıyordu. Bazı geceler saçımı taramayı istiyordu, giysilerini dolaba düzenli asıyordu. Horlaması azdı ve bir dükkan sahibi çalışkan bir insandı. Musa ise benim kazandığımdan daha az kazanıyordu. Ama hayal kurmaya devam ediyordum. Eğer Musa ile evli olsaydım bir pazar kiliseden sonra belki kiliseyi toptan atlayabiliriz, pikniğe, Boston halk bahçelerine gider, ağaçların altına örtümüzü sererdik. Musa'nın annesi abisinin evinde yaşar, Musa ve ben de küçük bir dairede yaşardık. Kahvaltı ve yemeği hazırlardım. Sadece ikimiz otururduk. Musa asla masada gazete okumazdı ve yemekten sonra bahçemizde oturup güneşin batışını izlerdik. Orada durdum. Bir koca kocadır dedim kendime. Benim bir tane var ve başkasıyla olsa nasıl olurdu diye düşünmek yersizdir. Kayınvalidem o kadar gürültülü horluyor ki komşular sopayla dairenin tavanına vuruyorlar diye övündü Maral Topalyan. Benimki geceleri uyumayıp hırsızlar gibi evin etrafında dolaşıyor. Benimki o kadar geri kafalı ki iç çamaşırlarını küvette değiştiriyor dedim. Vartanuş'u hiç küvette görmemiştim. O yüzden doğru olabilirdi. Önemli değildi. Herkesi güldürmüştüm. Bir süre sonra iğnem sanki pamuğu değil de mukavvayı deliyormuş gibi ağırlaştı. Benim hızım herkesi iş başına tutan bir göstergeydi ve yavaşladığımda gün sonundaki biten gömlek sayısında gözle görülür bir azalma oluyordu. Büyük patron içeri girip motive etmek amacıyla bağırdı. Zabel, bu hafta eve götüreceğim parayı görünce kocan ne diyecek? Musa o sırada odadaydı. Eğer iğnem bir kılıç olsaydı o Hannesya'nın başını kopartıp sıçanlara atardım. Musa odadan çıkarken ben de önümdeki gömleğe eğildim. O ve ben, Toros ya da benim ev hayatım hakkında hiç konuşmamıştık. Elimden geldiğince uğraştım fakat daha hızlı dikemiyordum. Midem İstanbul'dan bindiğimiz gemideki halinden daha kötüydü. Kemiklerime kadar yorgundum. Balın içinde yüzüyormuşum gibiydi. Bütün istediğim masanın altına kıvrılıp tahta zemin üzerine uzunca bir kestirmekti. Maral kaşlarıyla beni işaret ederek hamileliğin ilk aylarının ne kadar yorucu olduğunu söylemesiyle bildiğim gerçeği kabullendim. Bir şey söylememeye karar verdim. Ne Toros'a, ne Vartanuş'a, ne de Ohannesyan'a. İşimi gerektiğinden erken bırakma endişesi beni daha sıkı çalışmaya itiyordu. O kadar çok günü kayınvalidem ile yalnız başımı nasıl geçirebilirdim ki? Bir avuç düğümü aldım ve önümdeki gömleğe yumuldum. Sırrımı aylarca taşıdım. Diğer kızların fark ettiğini biliyordum fakat kimse bir şey söylemiyordu. Musa ile ilişkim dahil her şey olduğu gibi devam etti. Musa gün ortasında yanıma oturup düğme dikmeye başlamıştı. Ben de marketten onun için fazladan bir elma ya da armut getiriyordum. Eğer kızlar yan gözle bizi izliyorlarsa da bunu fark etmiyordum. Enerjim yerine geldiğinde yiyebildikçe yedim. Öğünlerde ikinci ya da üçüncü tabağımı istediğimde Bartunuş bana şüpheyle bakıyordu. Yemeklerinin tadı yoktu ama karnımı doyurmak için ot bile yemeye hazırdım. Her zaman yanımda tuzlu krakerler ve üzüm taşıyor, yerde kırıntılar bırakıyordum. Toros'un marketine durup şekerli çubuk ve bir parça peynir alıyordum. Bebek içimde dönmeye başlamış, küçük bir balık gibi kuyruğunu kıpırdatıyordu. Sonunda karnım karpuz gibi şişti ve hamileliğim gizlenemeyecek duruma geldi. Haberi cuma akşamı yemekte her zamanki haliyle Vartanuş verdi. Toros dedi, anlaşılan beslenecek bir mide daha ortaya çıkacak. Durdum. Çatalım havada asılı kalmıştı. Toros ile o gece konuşmayı planlıyordum. Cadı kadın gene yapacağını yapmış, burgusunu işin içine sokmuştu. Ne istiyorsun Mayrik diye sordu Toros. Oğlum dedi sabırla, sanki bir beyin özürlüğüyle konuşur gibi. Karın bir çocuk dünyaya getirecek. Toros onay beklercesine bana baktı. Eylül'de diye cevapladım. Pazartesi Ohannesyan'a istifamı vermek zorunda olduğumu biliyordum. Tekrar eski kasvetli kayınvalide hapishanesine geri dönecektim. İş geçirdim. Toros gülümseyerek şükranla ellerini kavuşturdu. Tanrı evliliğimizi bu çocukla kutsasın dedi. Oğlan olması için dua edeceğim diye ekledi Vartanuş. Sanırım Rabbim dünyayı bir tane daha gelin getirmeme izin vermez diye düşündüm. Bir ev satın alma vakti geldi dedi Toros. Ohannesyan'daki tüm kızlar beni kutladılar. Bekar olanlar evli olmayı, çocuk sahibi olmayanlar da çocuklu olmayı dilediler. Evli ve çocuklu olan birkaç kız ise fabrikada çalışmayacak olmama gıpta ediyordu. Ohannesyan en iyi çalışanını kaybedeceği için üzgündü ama gülümsemeye çalışıyordu. Bana refah primi sözü verdi. Musa'ya bir şey söylemeye cesaretim yoktu ama cumanın işte son günüm olduğunu duyduğunu biliyordum. Musa bütün hafta benden kaçtı. Mutsuzdum. Odaya girip çıkıyor, gömlek alıp bırakıyordu ama tek kelime etmiyordu. Yemeğinde başka bir yerde yiyordu. Ne ummuştum? Evliydim. Kocamın çocuğunu taşıyordum. İşi bırakıyordum ve Musa'yı bir daha görmeyecektim. Ona ne diyebilirdim? Ondan ne istemiştim? Perşembe günü başka bir kıza bir şey söylemeye geldiğinde oda dayanılamayacak kadar sıcaklaştı. Oda havasız, tepedeki ışıksa çok parlaktı. Gözlerim karardı. Sonra hatırladığım şey ise yerde yattığımdı. İki kız yanımda, biri avucumu ovuştururken diğeri beni serinletmeye çalışıyordu. Musa'yı kapıda gördüm. Gözlerimiz birbirine değdiğinde kapıdan fırlayıp çıktı. Cuma günü kızlar bebek için yaptıkları el işi hediyeleri verdiler. Örtüler, örgü patikler, üç çizgili elbise, kırmızı düğmeli yumuşak bir kazak, üç tane saten süslü başlık. Bu kadar ufak giysileri birinin giyeceğini düşünmek zordu. Ohannesyan haftalık maaşları verirken benimkini ayrı bir zarf içinde fazladan 5 dolar koyarak verdi. Günün sonunda veda etmek istemediğim için ayrılamıyordum. Keşke Musa en azından bir güle güle deseydi. Fakat ortalarda yoktu. Kızları fabrikanın kapısının önünde toplamış, bırakıp binadan yavaşça uzaklaştım. Spruce sokağı yokuşunda bayır olduğundan daha dik ve uzun görünüyordu. Gri bir evin önündeki taşların üzerine oturdum. Evim yakındaydı fakat eve gitmek istemiyordum. Karnımda bebeğin uzuvlarının hareket ettiğini hissediyordum. Karnımdaki bebek bir tohum kadardı başta. Şimdi parmak izleri oluşmuş, kulakları kan dolaşımımı dinlemeye başlamıştır. En sonunda içimden gün ışığına yeni bir varlık olarak çıkacaktı ve hayat önüne bir kilim gibi serilecekti. Amerikan tarzı bir hayat. Kafamı kaldırınca Musa'yı birkaç metre ileride bir ağacın arkasına saklanmaya çalışırken gördüm. Bana doğru yürüdü. Oturabilsin diye biraz yana kaydım. Aramızda 15 santimlik bir boşluk vardı. Kardeşimin tel fabrikasına çalışmak için Worcester'a gideceğim dedi. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Söyleyebileceğim her şey çıkmaz sokakta bitecekti. Sana bir şey vereceğim dedi. Elini uzat. Musa elini uzatıp avucumun içine asma ve çiçek desenli gümüş bir yüksük bıraktı. Gümüş elimi ısıtıyordu. Büyük anneme aitti. İş sırasında kemerime takardım. Gözlerim dolmuştu. Bunu kabul edemem, çok değerli. Yüzüğü de var bende. Yüzük başka bir kız içindi. Yüksüğü alacaktım. Teşekkürler dedim. Gitmek üzere ayağa kalktı. Hayatında mutluluklar dilerim. Ben de diye mırıldandım. Ben de ona bir şey vermeliydim ama ne olabilirdi? Kalaylı kupam, Türk hanımımın verdiği ayna, yoksa patriğin verdiği ayna mı? Musa diye seslendim arkasından. Bana döndü. Mahzunluğu yüzünden okunuyordu. Elimi uzatarak yaklaştım. Elimi tuttu ve Amerikan tarzı tokalaştık. Sıcaklığını ve elinin güçlü kemiksi yapısını hissetmek acı veren bir rahatlamaydı. Hiç birbirimize dokunmamalıydık. Çünkü bu kısa dokunuşlar uzun sürecek, bekleme dönemini daha da zor kılacaktı. Elimi geri çektim. Her yaptığın işte huzur ve zenginlik seninle olsun dedim. Başını hafifçe eğdi ve yoluna devam etti. Onunla olsaydım mutlu olur muydum diye düşünmekten kendimi alamıyordum. Ya ilk onunla karşılaşsaydım? Ya beni dünyanın öbür ucu gibi gözüken Worcester'a kaçırmayı teklif etseydi? Böyle düşünmenin faydası yoktu. Fakat aileme, karnımda taşıdığım bebekle, doğruluk duygularımla bana bir yuva vermiş orası olan minnettarlığımla bağlıydım. Annesinin arlanmaz bir cadı olması önemli değildi. Onun fazla yaşamayacağını düşünecek kadar genç ve deliydim. Her hafta yaptığım gibi Toros'a mal sarfı ve primimi verdim. 5 dolarlık banknota şöyle bir baktı ve bana geri verdi. Sende kalsın. Bebeğe ya da kendine bir şeyler almak için kullanırsın. Toros için bu cömertliği bir sevgi göstergesiydi. Parayı cüzdanıma koydum. Cüzdanımda mendil ve yüksük de vardı. 5 dolar ki o ana kadar elime geçen en büyük miktar beni zengin bir kadın yapmış olmalıydı. Bebeği düşünmeliydim. Küçük bir ceket yapmak için beyaz saten bir kumaş ve ona uyan yünden bir bere alırdım. Toros Walnut sokakta ayrıca Lincoln sokağa da bakan genişçe bir arazide iki katlı bir ev satın aldı. Marketinden sadece bir blok ötedeydi. İlk katı nehrin aşağısında BF Goodrich fabrikasında çalışan Kalajian kardeşlere kiraladı. Homurdanarak da olsa eşyaların toparlanmasının ve yerleştirilmesinin büyük kısmını Vartanuş yaptı. Sonunda bahçeli bir evim olacaktı. Bizden önce orada kalmış olanlar araziyle çok iyi ilgilenmişlerdi. Girişin zemininde demir çubuklara sarılmış kırmızı güller varken girişin üstünde pembe güller tak biçimli kapıya dolanmışlardı. İki çeşit armut ağacı, bir şeftali ağacı ve bir Sharon Bush gülü vardı. Tarla bu yıllık kiraya verilmiş olduğu için Nadas'a bırakılmıştı. Bahçedeki ilk günümde bahçe duvarının yanındaki alana gidip tohum kabından bahçeye tohum serptim. Arka sundurmada asma dalları kıvrılıyordu. Yaprakların toplanıp pişirileceği mevsimi kaçırmıştık. Fakat ben yine de acı bir olmamış olmasına rağmen birkaç tane yaprak kopardım. Lakin yakında üzümler olgunlaşıp moraracak ve yenilmeye uygun olacaktı. Sabahleyin Toros aşağı bloktaki dükkanına yol aldığında ben de bahçeye gittim. Hamile olmak Vartanuş'un azarlamalarından beni koruyordu. Bahçe Vartanuş'un ilgisini çekmiyordu. Bu yüzden evin dışında oldukça özgürdüm. Ağustos sıcağında zaman yoğun bir şurup gibi akıyordu. Kısa bir yürüyüşten sonra mermer atlama taşlarının üstünü süpürdükten sonra armut ağacının altında sazdan yapılmış sandalyeye çöktüm. İngilizcemi geliştirmek için gazete okuyordum. Fakat fazla odaklanamıyordum. Gökten geçen bulutları izleyip bekledim. Bir araba yanaştı. Bir köpek havladı. Gözlerimi kapattım ve içindeki eski günlerime döndüm. Annem yeni yıkanmış çamaşırları asarken şarkı söylüyordu. Bir ses, "Düğme, düğme kimde acaba söyle," dedi. Büyük annem, iki kuzenim, Şuşan ve Anuş ve ben kırmızı iplikteki düğmeyi avuçtan avuca geçirip gizliyorduk. Kimin elinde saklıydı düğme? Musa'nın yüzü rastgele gözümün önüne geliyordu. Fakat Worcester'daki hayat uzak ve muğlaktı. Büyük bir ihtimalle beni unutmuştu. Belki evlenmişti. Zihnimde onun için bir oda ayırdım ama zaman geçtikçe bana kafamdan uydurduğum biri gibi geldi. Ellerimi kocaman karnımda gezdirmekten kendimi alamıyordum. Bebek, yörüngesine hareket eden bir gezegen gibiydi. Öyle güçlü tekmeliyordu ki elbisem dalgalanıyordu. Böbreklerimi dirsekliyor, ciğerlerimi ittiriyordu. Anlaşılan, vücudumda ikimize yetecek yer ancak vardı. Acıdan korkuyordum ama her şeyden fazla istediğim şey bebeği vücudumdan çıkarmaktı. Kayınvalidem her gün üstüme daha çok düşüyordu. Çamaşır sepetine dokunma. Bir tane daha lahmacun ye. Neden şöyle bir uzanmıyorsun tatlım? Belki şımarmalı ve bir dediğimin iki edilmemesinden hoşlanmalıydım. Ama onun yerine kendimi kesilmek için semirtilen bir sığır gibi hissediyordum. Kayınvalidem, ben ve kocam arasında bir şeylerin değiştiğini hissediyordum. Büyük bir şey sıçrama değil ama birçok küçük adımdı bu. Toros ayaklarımı uzatabilmem için bana bir sehpa yaptı. Taze helva alıyordu. Bir keresinde de verandada otururken elimi benimkinin üzerine koydu. Hamileliğimin son haftalarında sıcaklık dayanılmazdı. Verandanın oradaki kanepede yalnız başıma uzandım. Bir tarafıma dönüp evi çevreleyen çamlara bakarak bebeğin yüzünü hayal etmeye çalıştım. Bebeğin benim olduğu belli olsun diye bana benzemesini istiyordum. Vartanuş'un bebek doğar doğmaz onu sahipleneceğini biliyordum. Eylül ayının başlarında şafak daha sökmemişken acılar içinde uyandım. Dışarıdaki kanepede uzanıp sancıların sıklığını yokladım. Sancılar adam akıllı artınca Torus'u bulmaya gittim. Beni Vartanuş'la yalnız bırakarak ebenin evine koştu. Koltuğa oturup kayınvalidemin tavana yapışmak üzere olan bir sivrisinek olduğunu hayal ettim. Toros geldiğinde sancılar o kadar artmıştı ki koca bir yumruk tarafından eziliyormuş gibiydim. Acı bütün uzuvlarıma baskı yapıyordu. Öyle ki sadece acı olmuştum. İki sancının arasında bir anda Vartanuş'u odada istemediğimi söyleyebildim. İtirazlarına rağmen Toros annesini dışarı kışkışladı ve kapıyı kapadı. Dik bir zirve tırmanışı yapıyordum. Hava öyle ayazdı ki ciğerlerim yırtılmak üzereydi. Ayaklarımın altındaki taşlarsa keskin ve geçit vermezdi. Başarmak için mücadele etmekten başka şansım yoktu. Yalnızdım ve şehirden çok uzaktaydım. "İttir," dedi ebe. "Ben de yaptım. Tekrar yaptım." Oğlan küçük, buruş buruş, kızıl, yumuşak ve orantısız kafalı, cüce biçimli bir şeydi. Bu şey için ne hissetmem gerekiyordu? Ebe temizleyerek bir battaniyeye sarıp bana verdi. Yarı insan, yarı hayvan bu küçük yaratığı sıkıca göğsüme bastırdım. Sonra bebek gözlerime baktı. Ebe, plezantayı gazeteye sarıp, kanlı paçavraları toplayarak Toros ve Vartanuş'u çağırdı. İkisi de sevinçten parıldayarak odaya girdiler. "Aman da oğluma bak," dedi babası. "İsmini ne koyacaksınız?" diye sordu annesi. Toros'tan önce düşünmeden cevap verdim. "Musa." Bir an durdum. Bu isimin açıklamasını yapmalıydım. Kaderinde büyük bir lider olmak var. Böylesine kutsal bir isme Vartanus ve Toros ne diyebilirdi ki? Bebeğin yumuşak, esmer saçını yanağıma değdirdim. Gizli bir vaftiz yapmıştım. Artık bebek benimdi.